27. ayrım, sayfa 145. Savaş döneminde Rusların tango ile duygularına teslim olmaları, vodka ve şarapla neşelenmeleri, uyuşturucularda özellikle kokainde taze bir menba buldu. Kokain, kentteki bazı çevrelerde her yerden sökün eden umutsuz haberler karşısında coşkulu bir unutuşun en tercih edilen yolu haline geldi. Çok geçmeden çöküşün, ülkenin bozulan ruhsal sağlığının bir simgesi olarak göze çarpar hale geldi. Cephelerdeki savaş gelgiti yükselip alçaldı, bakanlar ve dalkavuklar, entrika, vurguncular dolap çevirdiler. Bazıları için günlük yaşam giderek daha zorlaşırken bazılarına göre anlamsız hale geldi. Kokainman olarak adlandırılmaya başlanan bağımlılar Moskova'nın gösteri dünyasında olağan bir görüntüydü. Frederick en ünlülerinden biri olan Alexander Vertinsky'yi yakından tanımaya başlamıştı. Vertinsky Maxim'de sahneye çıkıyordu ve İstanbul'da da Frederick'in yanında çalışacaktı. 1915 sonlarında hayatın acı ve hüznüne teslimiyetin yanı sıra bunun aksini de gerçeklerden kaçarak egzotik yerlere hasret duymayı anlattığı şarkılar ona büyük ün getirdi. Repertuarındaki şarkıların iyi bilinen bir örneği de 1916 yılına aitti. Kokainetka veya Kokainman Küçük Kız adlı şarkıydı. Moskova'nın ıslak bulvarlarında kokainin harap ettiği yalnız ve yoksul bir genç kadın için ağlanılan bir yaz şarkısıydı bu. Daha sonra Vernitsky yine benzer temalı Esrar Haşiş adında bir dans sahneleyecekti. Vernitsky sahneye İtalyan komedisinin hüzünlü saf palyaçosu Pierrot kılığında çıkıyordu. Pierrot'un kalbi Kolumbine yüzünden hep kırıktır. Yüzü ölümü çağrıştıracak kadar beyaz pudraya bulanmıştır. Abartılı derecede siyah olan göz ve kaş makyajı yüzüne trajik bir ifade vermektedir. Kıpkırmızı bir ruj sürmüştür. Bu haliyle başka bir dünyadan gelmiş bir hortlak gibidir. 1916'ya gelindiğinde Frederick'in ve Rusya'nın yolları çarpıcı bir biçimde birbirinden ayrıldı. Akvaryum ve Maxim'de işler hala iyi gidiyor ve para akıyordu. Ancak sayısız hastalık yeni vatanını içten içe yiyip bitirmekteydi. Ve kimse bırakın tedaviyi, bunu yavaşlatmanın dahi yolunu bilmiyordu. İnsanlar ölüyor, ülke kan kaybediyordu. Halkın bu feci savaşa verdiği destek birdenbire azalmıştı ve imparatorluk rejimine karşı giderek daha büyük bir devrimci ajitasyon söz konusuydu. Yakıt ve gıda kıtlığı artmıştı. İşçiler hayat pahalılığına karşı grev yapıyorlardı. 30 bin kişinin istihdam edildiği Avrupa'nın en büyük fabrikası olan Petrograd'daki dev askeri mühimmat fabrikası Putilov gibi önemli sanayilerde, Karadeniz'deki Nikolayev tersanelerinde ve Ukrayna'da 50 bin kömür madencisinin çalıştığı Donbas bölgesinde de grevler yapılıyordu. Yetkililer bu grevlere gücü kuvveti yerinde olanları silah altına alıp geri kalanını tutuklayarak veya cezai işlem uygulayarak acımasızca karşılık veriyorlardı. Hükümet iş gücü açığı sonunda Türkistan ve Orta Asya'daki birkaç bin Müslümanı zorla cephe yakındaki askeri fabrikalarda çalıştırmaya kalkınca bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmayı şiddet kullanarak bastıracak olan askeri birlikler gönderildi. Olay binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bununla birlikte imparatorluğun hasta olduğunun en grotesk işareti Rasputin idi. Kerameti kendinden menkul bu Ermiş'in yaklaşık 10 yıl boyunca Çariçe Aleksandra ve onun aracılığıyla 2. Nikola ve iktidarın geri kalanı üzerinde habis bir etkisi olmuştu. Yara okumuş, kurnaz ve şehvetli bir köylü olan Rasputin, dalkavukları baştan çıkarıp saptilleri hipnotize eden bir ayartıcılık ile hırsı ve ilkel bir gizemciliği kendisinde toplamıştı. İmparatoriçe son derece ürkek ve kibirli bir kadındı ve hayatına sofuluk, kindarlık ve tek oğlu, tahtın varisi ve dünyanın en ünlü hemofili hastası Çareviç Alexei'nin sağlığı konusunda delice bir endişe hakimdi. Çeşitli tanıklara bakılırsa hayati tehlike taşıyan kanama vakaları sırasında bu çocuk, Rasputin'in akıl sır ermez yetenekleri sayesinde yatıştırılmış ve annesi bundan dolayı bu Ermiş'in sağaltıcı gücüne inanmaya ve onu başka her konudaki tavsiyelerini de dikkate almaya başlamıştı. Rasputin'in Rusya ve dünya çapındaki kötü şöhreti, bazı çağdaşlarının kendi yaşam öykülerini renklendirmek için onunla tanışıklık hikayeleri uydurmalarına yol açtı. Jack Johnson da buna kanmıştı. Bir anı kitabı yazarı bununla da kalmamış, Johnson'ı Frederick'in Rasputin ile tanıştırdığını öne sürmüştü. Hem de Petrograd'daki bir saray balosunda. Belgelerin de kanıtladığı gibi böyle bir şey söz konusu olamaz. Bununla birlikte Frederick, Petrograd'dan Moskova'ya çirkin bir iş bağlamaya gelen Rasputin'in yüz kızartıcı davranışlarıyla başa çıkması gerekmiş birkaç kişiyi tanıyordu. 26 Mart 1915 gecesi Rasputin ve beraberindekiler yara gitmişlerdi. Burası hala Frederick'in eski patronu ve akıl hocası Alexei Sudokov'un elindeydi. Ermiş'in dünya kadar yaramazlığı olmuş ama hiçbir zaman bu kadarı olmamıştı. Birlikte olduğu grup özel odalardan birini tuttuğunda çoktan sarhoştu. Peş peşe içki ısmarladılar, bir koro çağırttılar ve cümbüş yapmaya başladılar. Her zamanki gibi ilgi odağı Rasputin'di. Korodan en sevdiği şarkıları söylemesini istedi. Sonradan polis tutanağında belirtildiği gibi koro kızlarına alaycı danslar yaptırdı. Kendisi Rus halk dansları oynadı. Bazı kadınları kucağına çekip oturttu. Ermiş rolünü unutmayarak onları hiçbir çıkar gözetmeden sevmeye teşvik eden notlar karaladı. Kastettiği ona teslim olmalarıydı çünkü aşkları kutsalmış olacaktı. Sudakov olup biteni duyduğunda paniğe kapıldı ve diğer müşterileri üst katta alem yapan kişinin aslında Rasputin olmadığına inandırmaya çalıştı. Kraliyet ailesinin kötü şöhretli, dostlarıymış numarası yapan bir sahtekardı. Bunu duyan Rasputin öfkeden deliye döndü ve olabilecek en azgın biçimlerde kimliğini kanıtlamaya koyuldu. İmparatoriçe ile ilişkisi hakkında açık saçık imalarda bulundu. Üstündeki kaftanın İmparatoriçe tarafından kendisi için dikilmiş oluşuyla caka sattı ve en sonunda pantolonunu indirip kendini genç kadınlara teşhir etti. Rasputin'in davranışları karşısında duyulan öfke ve sahip olduğuna inanılan güç birçok düşmanının eline koz verdi. 1916'da Çar'ın birinci dereceden kuzeni dahil üç önemli kişi tarafından Petrograd'da öldürüldü. Bu üçlü kendi yanlış ve kanlı yöntemleriyle ülkelerini tam kalbindeki kötülüklerin birinden kurtarmaya çalışmış, bununla birlikte bu görevin kapsamı ve özünü kavrayamamıştı. Yozlaşma herhangi birini öldürerek temizlenemeyecek kadar ülkenin içine işlemişti. Ancak ülkedeki hakim çevrelerin tersine bu üçlü hiç değilse doğru yöne, içeriye bakmıştı. Rus İmparatorluğu yaşamının son aylarında eş zamanlı olarak iki yönden tehdit edildi. Çar, bakanları ve askeri makamları yalnızca ittifak devletlerinin oluşturduğu dış tehdide odaklandılar ve kendilerine her şeyden çok savaşın zaferle sonuçlanmasını adadılar. Bunun bir sonucu olarak imparatorluğun toplumsal ve siyasal düzeni açısından ciddi bir iç tehdidi büyük ölçüde göz ardı ettiler. Bu tehdit, halkın büyük bir kesiminin hoşnutsuzluğuydu. Cephelerdeki birçok asker, işçiler ve köylüler de buna dahildi. Devrimci grupların bu durumdan yararlanması ve tüpedüz ayaklanmayı körüklemesi için gerekli koşullar olgunlaşmıştı. Sonunda imparatorluk rejiminin körü körüne zafer peşinde koşmasının intihar olduğu anlaşıldı. İmparatorluk yıkılmadan 6 ay önce Rus ordusu üstün bir gayretle kendini toplamayı başardı ve Avusturya Macaristan'a karşı savaşında Brusilov taarruzu olarak bilinen en büyük zaferini kazandı. Aslında bazı tarihçiler bunu İtilaf Devletleri'nin İttifak Devletleri karşısındaki tek büyük zaferi ve dünya tarihindeki en ölümcül savaşlardan biri olarak nitelemişlerdir. Ancak büyük kayıpların verildiği klasik bir zaferdi bu. Rus ordusunun verdiği zayiat ve ordudan firar edenlerin sayısı öylesine çarpıcı bir düzeydeydi ki ordu dağılmaya başladı. General Brusilov'un büyük başarısı, Rusya'nın 1. Dünya Savaşı sırasındaki trajik yazgısını, insan kaybını, servet ve büyük ülke potansiyelinin heba edilişini daha da belirgin hale getirdi. Moskova'ya dönersek, Frederick yaklaşmakta olan büyük felaketi görmedi. Gıda maddeleri, alkol, elektrik, yakıt ve insan açığı nedeniyle hayatı eskisi gibi sürdürmek her geçen ay daha zorlaştığı halde varite tiyatroları ve restoranlar tıka basa doluyor ve oluk oluk para akıyordu. Bu zor zamanlarda Frederick'in yaptığı bazı düzenlemeleri ironik bir şekilde kendi kişisel başarısı yol açmıştı. Her gün işletmeleriyle ilgilenme işinden kurtulmak için tiyatrolarını başka girişimcilere kiralayarak faal işinin büyük bölümünü pasif yatırımlara dönüştürdü. Aynı zamanda Moskova tiyatrosu dünyasında benzeri görülmemiş bir harekette bulunarak akvaryumun bahçesindeki çok çeşitli faaliyetlerin günlük denetimini bazı kıdemli çalışanlarına, rejisör, muhasebeci, aşçıbaşı ve bazı baş garsonlara devrederek onları cömert bir biçimde ödüllendirdi. Bununla birlikte geleceğe ilişkin iyimserliğini koruduğundan imzaladığı kira sözleşmelerinin hepsi de birkaç yıllıktı ve talep ettiği ve aldığı kira bedelleri yüksekti. Aslında Frederick en büyük yatırımını Rus İmparatorluğu'nun son günlerinde Moskova'da yaptı. Böylelikle kendi yazgısıyla Rusya'nın yazgısı birbirine her zamankinden daha sıkı bağlanmış oldu. Moskova'da bir süredir emlak aramaktaydı ve sonunda yer, nitelik ve büyüklük bakımından ona uyan bir yer buldu. 16 Şubat 1917'de onu birbirine bitişik altyapıdan oluşan bir bloğun sahibi yapan belgeleri imzaladı. Moskova sokaklarında oluşan tekerleğin başlıca parmaklarından birinde Kranitir Riyad Sokağı 2 numaradaki bu blok büyüklü küçüklü 38 kiralık birimden oluşuyordu. Burası Kremlin'e 1 milden daha az bir uzaklıktaydı ve kaderin cilvesi olarak Akvaryumun tek rakibi Hermingate bahçesinin karşı sokağındaydı. Frederick burası için 425 bin ruble, bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyon dolar ödedi. Satın alma işlemi sırasında hiç olmayacak bir rastlantı Frederick'i eğlendirmiş olmalıydı. Buranın eski sahiplerinden birinin Amerika ile önemli bir bağı vardı. Çağrışımlı iki ünvanı olan bir adamdı bu. Prens Mihail Mihailovich Kantakuzin ya da Kont Speranski. 1899 yılında Julia Dent Grant ile evlenmişti. İç savaş sırasında Birlik Ordularının komutanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. başkanı olan Ulysses S. Grant'ın torunu olan Julia, büyük babasının başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da doğmuştu. Evlendikten sonra Çar'ın yaveri olan ve sonunda savaş sırasında komutanlık rütbesine yükselen kocasıyla birlikte Rusya'da yaşadı. Siyah bir yerli çocuğun Moskova'da böyle bir aileye emlak alışverişi yapacağı hapsin bayağı da kimin aklına gelirdi ki? Frederick bu satın alma işlemiyle birlikte savaş sırasında kazanmış olduğu parayla yatırım yapma sürecinin sonuna geldi. Emlağa odaklanması kendine yurt edindiği bir ülkede iyice kök salma isteğini yansıtmakla kalmıyordu. Rus tarihinin böyle bir döneminde emlak satın alması ana babasında da olan bir kişilik özelliğini, üstün gelebileceğine olan inancı sergiliyordu.